Ayrım 20.
İşin garibi, Galiyev'in o tarihte son derece garip, hatta yanlış karşılanan bir savı da bu arada Handis'e gerçekleşmiş. Tıpkı onun öngördüğü gibi ilerlemiş devletler sultasına karşı girişilen birçok bağımsızlık hareketleri sonunda sosyalist bir renge bürünmüştür. Bu sosyalizmler elbette öğretisel ve bilimsel sayılmazlar ama bilimsel sosyalizm iddiasında bulunanların öğretiye uygunluk dereceleri sanki onlardan daha mı ileridir? Bir kere şu gerçeği hiç gözden kaçırmayacağız. Endüstri uygarlığı kendi kurallarıyla geliyor. Üstelik bu kuralların sosyalisti kapitalisti pek yok. Monopolcu kapitalist toplumda Galbraith'in teknostrüktür dediği teknik kadrolar, merkeziyetçi bürokrasi diktası sosyalist toplumlarda parti yönetici kadroları içinde gittikçe güçlenen teknokratlar olarak görülüyor. Stalin niye yalnızdı da Brejnev'in yanında hep bir Kosygin oldu sanıyorsunuz? Ayrıca endüstrinin çalışma ve yaşama çarkı giderek her iki toplumu da aynı kalıptan dökülmüşe çeviriyor. O kadar ki söz gelişi Amerika'nın Allende Şilisi'ne davranışıyla Rusya'nın Dubček Çekoslovakya'sına davranışı birbirinden çok farklı değil. Üstelik her iki taraf birbirinin davranışını inanılmayacak bir anlayışla karşılıyor. O zaman çağdaş sorunumuzun konumu ne olmalıdır? Endüstrileşmenin akılcılığı zalim ve duygusuz bir iktidar haline getirmesinden kurtarmak. Geri bıraktığımız toplumlarla içten özgürlük ilişkilerine girmek mi? Bana sorarsanız önce proleter ulusları artık proleter olmayanların sultasından, endüstrileşmiş toplumlarda ise bu toplumların ezilmişlerini ezenlerin sultasından kurtarmak gerek. Şu halde toplumsal diyalektik, yeryüzü çapında ana çelişkiyi gelişmişlerle gelişmemişler arasında, gelişmiş ülkeler çapındaysa, proletarya ile burjuvazi arasında saptamış oluyor. Bu arada cevap aranması gereken en önemli soru da galiba şu: az gelişmişlere karşı yumuşama, barışı koruma ayaklarıyla basbayağı işbirliği yapan sosyalist etiketli ve kapitalist gelişmelere karşı gelişmemişlerin tavrı ne olacak? Sultan Galiyev'in tavrı mı? 19 Haziran 1975. 3. Galiyev'in bazı tezleri. Yok ama beni asıl şaşırtan sağda da solda da Türkiye ile onca ilgili Sultan Galiyev üzerinde yeterince bilginin olmayışı. Galiba sağcılar onu solcu diye bir köşede bırakmışlar, solcular ise sağcı diye. Malum ya, Rusya Türkleri arasında Bolşevik Partisi'ne üye oluşu, liberal demokrat Müslümanlarla, Sadri Maksudi vesaire, Cedid Hareketi'nin ileri gelenleriyle bu sıfatla mücadele edip uzun süre Milliyetler Komiserliği'nde Stalin'le birlikte çalışışı onu Bolşevik'in önde gideni saymaya yeter. Öte yandan Rusya Türklerinin hakları için savaşmış, bu yüzden Stalin'le uyuşmazlığa düşüp bu uyuşmazlığı hayatıyla ödemiş olması da sağcılığına kanıt sayılabilir. Oysa ne yanından bakılırsa bakılsın ilginç bir adam bu Sultan Galiyev. O dönem için ileri sürdüğü fikirlerin değişikliğiyle ilginç, Rusya Türkleri arasındaki büyük etkisiyle ilginç, mücadele gücünün yüksekliğiyle ilginç, nihayet Türkiye Türklerinin kaderine karışan bazı eylemleri ve çabalarıyla ilginç. O yüzden biraz daha üzerinde oyalanacağız. Haberiniz var mıydı? Bizim Sivas Kongresi'nde SSCB Dışişleri Komiserliği gözlemcisi olarak Mahmudov adında Rusyalı bir Türk de bulunuyordu. Gönderten de kimdi derseniz, Sultan Galiyev'di elbet. 1919 Ağustos'unda Rusya'daki Jön Türklerle İslam'ın Kurtuluşu Birliği diye bir örgüt kurduran da, daha sonra Mustafa Supi'yi oralarda sorumlu kılan da, hatta Rusların elindeki Türk tutsaklarından 2000 kadarını örgütleyip devrimci bir parti kurmaya iteleyen de hep o. Nedeni de belli bunların. Sultan Galiyev, dünya devriminin Batı proletaryasından kopacağını bekleyen Rus Bolşeviklerine karşı kesinlikle bunun bir yanılgı olduğunu savunuyor. Batı proletaryasından hayır yoktur. Devrim mutlaka mazlum ülkelerden, yani sömürge ya da yarı sömürge durumuna indirgenmiş Doğu ülkelerinden gelecektir. Bunun için de asıl bu ülkelere el uzatılması gereklidir. Bu konuda Lenin'le hem mutabık hem değil. Mutabık zira Lenin o tarihlerde Komintern'in 2. Kongresine sunduğu bir programda Temmuz 1920 Ulusal Demokratik Devrim ve Kurtuluş Hareketlerinin desteklenmesini öneriyordu. Galiyev de bu fikirde. Yalnız o Ulusal Kurtuluş Hareketlerinde ve Ulusal Demokratik Devrim girişimlerinde başı çekenlerin bu ülkelerde ister istemez aydınlar, küçük burjuvalar olacağını, proletarya ve köylülüğün de onları izleyeceğini ileri sürüyor. Bu güç birliğinin geçici olacağı konusunda da herhangi bir kesinlik getirmiyor. İki nedeni var galiba bunun. Birincisi şu: Galiyev'e göre sömürülen mazlum ülkelerde sömüren zalim ülkeler zaten ekonominin belini kırıp onun olağan gelişmesini önlemekte. Oluşan burjuvaziyi kendi çıkarlarına bağlı, yabancı, Hristiyan ve komprador bir niteliğe ulaştırmaktadırlar. Bu da o ülkelerde batılı anlamda burjuva sınıfının ve proletaryanın gelişemediğinin kanıtıdır. İkinci neden de şu. Burjuvazi yabancılaşmış, proletarya ise gelişmemiş olunca o ülkelerin mazlumluğu milletin bütününe yayılmakta. Şu halde Kurtuluş Savaşı ile ulusal demokratik devrimi sürekli bir güç birliği halinde geliştirmeleri şart olmaktadır. Şu dediklerim üzerinde biraz derinleşelim. Rusların batı proletaryalarından sosyalist devrim beklemelerinin ne kadar yanlış olduğu sonradan meydana çıkmadı mı? Bütün dünya hala batı proletaryalarından devrim bekleye dursun, doğuda o tarihten bu tarihe bir sürü devrim gerçekleştiği gibi, bu devrimler üstelik tam da Sultan Galiyev'in dediği koşullar altında, dediği biçimde gerçekleşti. O söz gelişi bir sömürülen halklar internasyoneli kurulmasını öneriyordu ki, bu örgüt Bandung konferansından itibaren 3. Dünya halklarının işbirliği olarak somutlaştı sayılır. Ayrıca onun bir de daha önce sözünü ettiğim endüstrileşmiş ülkelere duyduğu güvensizlik konusu var. Bu da gerçekleşmedi mi, kapitalist olsun, sosyalist olsun, endüstrileşmiş ülkelerin bugünkü dünyada henüz gelişmekte olanları kendi kanatları altında denetimde tutabilmek için bir yumuşama, retente politikası icat ettiklerini kim bilmiyor? Var var, yumuşamayı gerçek bir barış niyetine yoranlar var. Onun için ben size sevgili Henry'nin yani Dr. Kissinger'ın Ottawa gezmesinde bazı söylediklerini aktaracağım. Bu konuda kuşkularınız olduysa bir güzel dağılacak. Bakın ne diyor sevgili Henry. Haklı özlemlerini anlayışla karşılamakla birlikte 3. Dünya adı altında yeni bir kuvvet bloku kurulmasına karşıyız. Kendilerini hiçbir bloka bağlı olmayanlar diye tanımlayanların yeni bir blok oluşturmalarını hoş karşılayamayız. Rusların da buna pek ses çıkarmadıkları görülüyor. Elbette çıkarmazlar. Daha Sultan Galiyev böyle bir blok demek olan sömürgeler internasyonelini ortaya attığında iyice bozulmamışlar mıydı? Fakat benim kafama bir de ne kurcalıyor bilin bakalım. Sultan Galiyev'in yarı sömürge toplumların ulusal demokratik devrim ve kurtuluş savaşlarını yorumlayan savlarıyla Mustafa Kemal'inkiler arasındaki müthiş yakınlık. 20 Haziran 1975 4. Sultan Galiyev ve M. Kemal. Canım siz olsanız kafanız bozulmaz mı? Bunu ikide bir yapıyor. Herkesi yarı budala yerine koyuyorlar. Neymiş? Mustafa Kemal düşüncesi sınıfları reddeden, onların ahenk içinde uyuşmasını öngören bir düşünceymiş. Zaten bu yüzden sosyalizmlerden ayrılırmış. Alın size bir İnönü Atatürkçülüğü daha. Yanılmıyorsam Mustafa Kemal Paşa'nın sınıflara ilişkin görüşleri asıl CHP'nin ilk kurulacağı sıralarda İzmit toplantısında belirtilmiştir. Orada yeni kurulacak fırkanın herhangi bir içtimai sınıfa dayanıp dayanmayacağı sorununu tartışıyorlar. Bazıları amele sınıfına dayanmasını ileri sürüyor. Mustafa Kemal buna yandaş çıkmamış, bütün yoksulları içeren halk deyimini partisinin adı olarak yeğlemiş. Buradan tutturarak Atatürk'ün sosyal sınıflara inanmadığı, ulusal birliğe inandığı ve savunduğu söylenir olmuştur. Acaba ne dereceye kadar gerçektir bu? Daha önce yazdığımı sanıyorum, Mustafa Kemal Paşa sosyalist değildi. Büyük bir demokrattı. Sınıf sorununa bir sosyalist gibi yanaşmamış olması gayet olağandır. Ne var ki onun yaklaşımı sonradan sınıflar arası işbirliği ve ahenk propagandasının şampiyonluğunu yapanların ileri sürdükleri gibi de değildir. Ya nasıldır? İşte burada Sultan Galiyev'i hatırlayacaksınız. Mustafa Kemal bir kere o tarihte Türkiye'de çağdaş toplumsal sınıfların teşekkül etmemiş olduğu kanısındadır. Başka türlü söylersek yarı sömürge olan imparatorlukta ya komprador liman burjuvazisi oluşmuş ya da ticaret ve endüstri burjuvazisi niyetine Müslüman olmayan azınlıkların yabancı şirketlerle kurdukları işbirlikleri gelişmiştir. Kurtuluş mücadelesinin komprador burjuvazisinin önemli ve etkili bölümünü de Anadolu'daki Ermeni ve Rum burjuvazisinin hemen hepsini de yurttan sürüp çıkardığı bir gerçektir. O kadar ki Yakup Kadri ve Faik Rıfkı sık sık emperyalizmin bizi ulusça mahkum ettiği yoksulluğu, halk yığınlarının yaşadığı kasabalarda çokluk fırın işletecek bir Türk bulmanın bile zorlaştığını yazıyorlar. Mustafa Kemal'in çağdaş anlamda karşıt çıkarlı sınıfların yokluğundan söz etmesini işte bu perspektif içinde ele almak, tartışmak gerekir. Mustafa Kemal, ilerici aydınlarla halk arasında gelişmiş bir tarihsel blokun sürdürdüğü ve kazandığı savaşın diyalektiğine dayanarak ana çelişkiyi Türkiye'nin mazlum halkı ile emperyalizm arasında görüyordu. Böylece mazlum uluslarla emperyalizmler arasındaki çelişkiyi ön plana alıyordu. Bu artık biliyoruz ki o tarihlerde Sultan Galiyev'in de işleyip geliştirdiği, daha sonraları 3. Dünya'nın emperyalizmle mücadele kuramına temel sayacağı görüştür. Burada beni meraktan çatlatan bir şey var, o da şu. Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Galiyev'den, Rusya'da onun yürüttüğü eylemden ve savunduğu fikirlerden haberi olmuş mudur, olmamış mıdır? Olmaması bana garip geliyor ya, henüz bu alanda ciddi bir araştırma yok sanırım. Yalnız yeri gelmişken Mustafa Supi'nin Galiyev'le yakın ilişkileri olduğunun kesin sayılması gerektiğine işaret edelim. Burada bir başka şeyi daha hatırlatacağız. Mustafa Kemal Paşa'nın Say, Emek Misak-ı Millisi programını. Ne diyordu Mustafa Kemal? Nasıl diyordu? Hatırlayalım. Saldırgan emperyalizmi köylü, işçi, eşraf, memur, zabit, asker omuz omuza verip nasıl misak-ı milli ile yenip kovduysak, aynı emperyalizmi ekonomik alanda bir say, emek misak-ı millisi içinde omuz omuza verip yenelim ve kovalım. Mücadele hala daha Türkiye içindeki yabancı şirketlere, her türden ayrıcalıklara, nasıl olsa bize muhtaç olacaksınız diyen Lord Curzon'a ve ülkesinin Türkiye içinde kışkırttığı karşı devrimci isyanlara karşı veriliyordu. Böyle olunca da sömürücü burjuvazisi azınlıklardan oluştuğu için çoğu yurdu terk etmiş ve dağılmış olan Türkiye'de sınıfsal bir iç çelişki keskin ve vahim olarak görülmüyordu. Mustafa Kemal'in saptadığı da bu olsa gerektir. Bilmem ama bana halk fırkası girişimi bir parti girişiminden çok, sonraları uygulaması çok görülecek bir ulusal cephe girişimi, bir halk cephesi girişimi gibi görünmektedir. Hiç mi itiraz edilemez? Peki ya eşraf ya toprak sahibi ayağında yok muydu da mı denilemez? Elbette denilebilir. Yalnız eşrafın bir kere Kurtuluş Savaşı'nda ulusal harekete destek olmuş bulunması, ikincisi İngilizlerce kışkırtılan Kürt ve irtica isyanlarında yeni rejime dayanak olması zorunluluğu, nihayet topraksızlardan önemlice bir bölüğüne kaçmış Ermeni ve Rum arazilerinin dağıtılabilmesi, Ege'de mübadillere 40'ar dönümlük toprak verilerek Handis'e fiili bir toprak reformu gerçekleştirilmiştir. Sonradan sivrileşecek topraklı topraksız çelişkisini hayli törpüleyip ikinci plana itiyor. Sanayileşme ufukta görünmediği için de proleter varlığını hissettiremiyordu. Mustafa Kemal de bunlara dayanarak bizde henüz çatışan sınıflar yok, hepimiz yoksuluz, tek sınıfız yani halkız diyebiliyordu. Emperyalizme karşı halk cephesi. Bu mu sınıfsızlık politikası? Buysa Sultan Galiyev'inkini o tarihlerde Stalin dahil bütün hızlı tüfekçiler nasıl kabul etmişlerdi de Bakü Doğu Halkları Kurultayı'nda da desteklerini açıklamışlardı. 21 Haziran 1975 5. Mazlum milletlerin önderleri ne diyor? Hadi hadi, şimdi kimse hatırlamak istemez. Şu Hindistan'daki Indira Gandhi var ya, bir tarihte Birleşmiş Milletler'de kelimesi kelimesine şunları söylemişti. Bir halkın kendi hükümet türünü seçme hakkı sadece kağıt üstünde kabul edilmiştir. Gerçekte birçok ülkenin iç işlerine önemli ölçüde karışma söz konusudur. Gücü olanlar etkilerini bin farklı şekilde duyurmaktadırlar. Aşağı yukarı aynı nedenlerden Gandhi'nin kaderini paylaşan Pakistan eski başbakanı Zülfikar Ali Bhutto ise bir yazısında aynı şeyden yakınmakta. Çare olarak bloksuzluğu görmektedir. Bir evrensel devlet ile daha küçük bir devlet arasındaki gibi olamaz. Bunlardan biri özellikle evrensel bir yarışa katıldığı zaman karşılığında yeter ölçüde bir şey vermeden ötekinden pek çok avantajlar sağlayabilecektir. Bir süper devlet ile daha küçük bir devlet arasında acaba patron ile müşteri ilişkisinden başka mümkün olabilecek diğer ilişki biçimleri yok mudur? Asya ve Afrika ülkelerinin çoğu ve özellikle bağımsızlıklarına yeni kavuşan devletler, bloklar dışında kalma yolunu seçmek suretiyle içgüdülerine uyarak bu duruma şerefleriyle mukabelede bulunmuşlardır. Bunların pek büyük çoğunluğu için milliyetçiliklerini ifade edebilecek, kimliklerini koruyabilecek, irili ufaklı öteki bütün devletlere ilişkilerinde hareket esnekliğini sürdürebilecek, bir süper devletin çıkarlarına karşıt başka bir süper devletin bütün stratejik çıkarlarını benimsemekten kaçabilecek, bu surette dengesi bozulmuş dünyaya biraz denge sağlayabilecek tek yol budur. Bitti mi? Hayır. Bir de emperyalizmin sillesine uğramış, yiğitçe uğraşarak onurunu kurtarmış bir ülkenin, Irak'ın, Devrim Konseyi Başkanı Saddam Hüseyin'in bir konuşmasından bazı şeyler duyurmak istiyorum. 7 Haziran 1975'te diyor ki, Saddam Hüseyin, uluslararası düzeyde emperyalizme karşı güdülen politikanın pekiştirilmesinde öncü rol oynamak istiyoruz. Böyle istiyoruz ve tarafsız bir ülke olarak bunu istiyoruz. Bu tarafsızlık onu sömürenler arasında bir tarafsızlık değil, hak kuvvetlerinin haksızlık kuvvetlerine karşı benimsediği bir taraflılıktır. Doğru olanın yanında doğru olmayana karşı bir taraflılıktır. Böyle istiyoruz ama Irak'ı böyle isterken emperyalizmin ters yönde başka bir şey isteyeceğinden emin olmalıyız. Halkların iradesinin zaferinden ve emperyalizmin yıkılmasından söz etmek ve bunun sentezine varmak yeni bir şey değildir. Ama işin halkımızın iradesiyle ilgili olan yanının halkların iradesinin nerede zafere ulaşacağını ve emperyalizmin ne zaman devrileceğini önceden tahmin etmek olması lazımdır. Emperyalizmin bu ülkedeki tüm varlığı yüksek dağlarda devrildi. Barzani isyanını kastediyor. Dolayısıyla işbirlikçi gerici isyancılar sıfatı tam olarak uymaktadır ona. Bu yalnız yüksek dağlarda ve yalnız emperyalizmin uşaklarının isyanı değildi. Aynı zamanda devrime karşı temel ilkeleri, politikası ve yöntemlerine, genel olarak değişik birlikleriyle devrim kuvvetlerine karşı girişilen gerici bir isyandı. Eylül'e girdiğimizden midir nedir şu günlerde Allende'yi anıp duruyorum. Hadi emperyalizm ve 3. Dünya konusunda ondan da yeni birkaç söz aktarayım. Dünyayı olduğu gibi görebilmeli. Kendimizi bir taraftan hayallere ve esrarlı tavırlara karşı korurken diğer taraftan eski sorunlarımız için yeni çözümler sağlayabilecek şekilde yaratıcı olmalıyız. Hatırlanması gereken ilk nokta topluluğumuzun Türkeş olmadığı, zenginleşen uluslarla hala yoksul olan uluslara bölündüğüdür. Fakir ulusların işlerinden daha fakir olanlar, dayanılmayacak koşullar altında yaşayan güçlerin egemenliği altındadır. Topraklarının tümü ya da bir kısmı yabancıların elindedir. Bu uluslar hala sömürge boyunduruğuna katlanmak zorundadırlar. Nüfuslarının çoğunluğu ırksal ön yargı ve ırk ayrımının baskısı altındadır. Bunlardan da kötü olarak derin toplumsal eşitsizlik kitleleri baskı altında tutar ve sadece ayrıcalıklı bir azınlığa yarar. Üçüncü dünyanın bu kadar aleyhine olan bu ekonomik, mali ve ticari düzen, bolluk içindeki ülkelerin çoğu tarafından inatla savunulmaktadır. Bu savunmada ekonomik güçleri, kültürel etkiler ve bazı durumlarda ve bazı ülkelerce her türlü baskı Birleşmiş Milletler Anayasası'nda benimsenen koşulları bozarak silahlı müdahale dahi kullanılmaktadır. Mazlum ulusların mazlum liderlerinden birkaçının dünyanın düzeni üzerindeki düşüncelerini öğrendik. Şimdi Mustafa Kemal'in aynı konudaki düşüncelerini ele alacağız. Karşılaştırmada çok işinize yarayacaktır. 14 Eylül 1977. 6. Mustafa Kemal ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti dış işlerinde dış politika üzerine tartışma açılıyor. Devleti uluslararası kuruluşlarda, bu arada Birleşmiş Milletler'de temsille görevli diplomatlarımız, 3. Dünya ülkelerinin ağırlığını duyumsattığı yeni ekonomik düzenden yana değil de emperyalizmin yararına işleyen statükodan yana görünüyorlar. Hem Batılılar arasında kalabilir hem 3. Dünya'yı idare edebilirmişiz. 3. Dünya liderlerinin durumu nasıl ele aldığını konuştuk. Şimdi bu devletin kurucusu nasıl ele alıyormuş onu göreceğiz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının hangi eksene oturtulmuş olduğu daha güzel meydana çıkacak. Ne demiş bakalım dünyalara bedel Mustafa Kemal'imiz? Yüzyıllardan beri düşmanlarımız Avrupa ülkeleri arasında Türklere karşı kin ve düşmanlık fikirleri yaymışlardır. Batılı zihinlere yerleşmiş bu fikirler özel bir zihniyet vücuda getirmişlerdir. Bu zihniyet hala her şeye ve bütün olaylara rağmen mevcuttur. Ve Avrupa'da hala Türk'ün her türlü gelişmeye karşı bir adam olduğu, manen ve düşünsel düzeyde gelişmeye elverişsiz bir adam olduğu zannedilmektedir. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Bizi aşağılanmaya mahkum bir toplum olarak tanımakla yetinmemiş olan Batı, çöküntümüzü çabuklaştırmak için elinden geleni yapmıştır. Batı ve Doğu zihinlerinde birbirine karşı iki ilke söz konusu olduğu vakit, bunun en büyük kaynağını bulmak için Avrupa'ya bakmalı. İşte Avrupa'da aralıksız mücadele ettiğimiz bu zihniyet mevcuttur. Eylül 1923. Anadolu bu savunmasıyla yalnız kendi hayatına ilişkin bir görevi yerine getirmiyor. Belki bütün doğuya yöneltilmiş saldırılara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman Batı'da, bütün dünyada gerçek sükun, gerçek refah ve insanlık hüküm sürebilecektir. Ekim 1921. Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha doğrulamak gereğini duyuyorum. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Temmuz 1922. Hey paşam hey, sen doğu milletlerinin Türkiye ile birlikte yürüyeceğinden söz ediyorsun. Onlar bizim açtığımız yolda yürüyorlar. Biz onları terk ettik. Üstelik bunu yapanlar bu kötülüğü senin adına yaptılar. Hadi bir de Ukrayna Cumhuriyeti Fevkalade Murahhası General Fronsi'ye söylediklerine göz atalım. Efendiler, dünyadaki son olaylardan, Harb-ı Umumi'den yalnız Rusya ve Türkiye'de ders alınmadı. Bütün insanlığın zihniyetinde önemli izlenimler doğmuştur. Gerçi bu izlenimleri duyan ulusların başında hala mevcut müstebit dimağlar istibdatlarını kuvvetleriyle yaşatmaya çalışıyor. Fakat az zaman içinde bütün dünya hakkın ne tarafta olduğunu teslim edecek ve toplumlar birer yüksek insanlık kitlesine dönüşecektir. İşte o zaman milletlerin bütün amacını insanlık ve karşılıklı sevgi oluşturacaktır. Bu fikir hareketinin güçlü eserlerine Doğu'da, Asya'da rastladığımız gibi Afrika'da da olduğunu görürüz. Ben bir yıl süren bir savaş sırasında Afrika'da o savaşımı yapan insanlar içinde bulundum. Onlarla yakından temasım, fikirlerine derin vukufum vardır. Afrika insanları belki kişisel özgürlüklerini daha önce algılamışlardı. Fırsat bulamadılar. Saldırganlar ve onların saldırgan orduları baskılarını üstlerinden eksik etmedi. Fakat bu baskı ne kadar güçlü olursa olsun bu büyük fikir hareketine karşı duramayacaktır. İnsanlığa yönelen fikir hareketi er geç başarıya ulaşacaktır. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mah ve nabut edecektir. Ocak 1922. Nasıl Kemal Paşa'nın sözleri 3. Dünya'nın liderlerinin söylediklerine mi benziyor yoksa Türkiye Dışişleri'nin sayın yetkililerinin söylediklerine mi? Onun 1933 Mart'ında söylediği şu sözlerin altına imzasını atabilecek bir dışişleri sorumlusu düşünebiliyor musunuz bugün? Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ardını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu kuşkusuz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olacaktır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır.